Ayrım 8.
Her şeyi sevmesi, gözünün gördüğü her şeye güler yüzlü bir sevgiyle yaklaşması değil miydi? Bir yandan kendisine şimdi öyle geliyordu ki hiçbir şeyi ve hiç kimseyi sevemeyişiydi onu daha önce hasta yapan. Yüzünde bir gülümseme, yolu tutmuş giden keşiş dostunun arkasından baktı Siddhartha. Uyku canına can katmıştı ama açlıktan ölüyordu. İki gündür ağzına bir şey koymamıştı. Açlığı umursamadığı günlerse çok gerilerde kalmıştı. Üzülerek, beri yandan gülerek o günleri düşündü. Anımsadığına göre bir zaman Kamala karşısında üç şeyle övünmüştü. Yenilgiye uğratılamayacak üç soylu beceriydi bu. Oruç, bekleme, düşünme. Bu onun servetini oluşturmuştu. Onun gücünü ve kudretini, onun sağlam asasını, gençliğinin hamaratlık dolu zahmetli yıllarında bütün öğrendiği bu üç maharetti. Oysa şimdi üçü de yüzüstü bırakıp gitmişti onu. Hiçbiri kendisinin değildi artık. Ne oruç, ne bekleme, ne de düşünme. Rezil bir amaç uğruna elden çıkarmıştı bunları. En ölümlü şey uğruna, duyusal hazlar uğruna, rahat yaşamalar, zenginlikler uğruna. Başından geçenler tuhaftı gerçekten. Şimdi ise öyle görülüyordu ki gerçekten o çocuk insanlardan birine dönüşmüştü. Siddhartha durumu üzerinde düşünmeye çalıştı. Düşünmekte zorluk çekiyor, aslında hiç istek duymuyordu buna ama kendini zorladı. İşte yine diye geçirdi içinden. Bütün bu ölümlü şeyler elimden uçup gittiğine göre işte yine küçük bir çocukken olduğu gibi güneşin altında dikiliyorum. Hiçbir şey benim değil, herhangi bir beceriden, maharetten yoksunum, henüz öğrendiğim hiçbir şey yok. Ne şaşılacak şey? Artık genç sayılmayacağım, saçlarımın artık yarı ağarmış durumda olduğu, yavaş yavaş elden ayaktan düştüğüm şu sıra yine başa dönüyor, çocukluktan başlıyorum. Bir kez daha gülümsemeden duramadı. Evet, tuhaf bir yazgısı vardı. Tepe taklak gidiyordu ve şu an yine eli boş, çırılçıplak ve aptal aptal dikiliyordu dünyada. Ama bundan dolayı bir üzüntü duymuyordu. Hayır, İçinden işte öylesine gülmek geliyordu. Kendi kendine gülmek. Bu acayip, bu sersem dünyaya gülmek. Tepe taklak gidiyorsun diye söylendi kendi kendine ve güldü. Bunu söyler söylemez ırmağa ilişti gözü. Irmağın da tepe taklak yuvarlanıp gittiğini gördü. Boyuna tepe üstü akıp gittiğini ve bu arada şarkılar çağırdığını, neşesini elden bırakmadığını. Bu hoşuna gitti. Dostça gülümsedi ırmağa. Sularında boğulmak istediği ırmak değil miydi bu bir zaman, 100 yıl önce, yoksa düşünde mi görmüştü bunu? Gerçekten tuhaf bir yaşam sürdüm diye düşündü Siddhartha. Dolambaçlı tuhaf yollardan geçtim. Çocukken tanrılar ve onlara sunulan sungularla uğraştım yalnız. Delikanlılık çağımda yalnız riyazetle, düşünme ve meditasyonla ilgilendim. Brahman'ı arayıp durdum. Atman'da ölümsüzlüğe taptım. Gençliğimde çilekeş keşişlerin peşine takıldım. Ormanlarda yaşadım. Soğuğa, sıcağa katlandım. Aç kalmayı, nefsimi öldürmeyi öğrendim. Derken Yüce Buda'nın öğretisi bir mucize gibi açtı gözlerimi. Dünyanın birlik ve bütünlüğüne ilişkin bilginin kendi kanım gibi damarlarında dolaştığını duydum. Ama Buda'dan da, o büyük bilgiden de yine kendimi koparıp yola düştüm. Kamala'dan sevme sanatını öğrendim. Kamasvami'den de ticaret sanatını. Paralar biriktirdim, paralar harcadım, midemi sevmeyi, nefsime hoş görünmeyi öğrendim. Yıllar yılı zekamı elden çıkarmayı, düşünme sanatı denen şeyi, birlik ve bütünlük denen şeyi unutmaya çalıştım. Yavaş yavaş dolambaçlı yollar izleyerek bir büyük adamdan bir çocuğa, düşünen biriyken bir çocuk insana dönüşmüş değil miyim? Ama yine de bu yolu izlemem çok iyi oldu. Yine de yüreğimde şakıyan kuş ölmedi, yaşıyor. Ama yol da yoldu doğrusu. Yine bir çocuk olup yeniden başlayabilmek için pek çok budalalıkta bulundum. Pek çok kötü huy edindim. Pek çok hata işledim. Pek çok iğrençlik, düş kırıklığı ve umarsızlık yaşadım. Ama iyi oldu böylesi. Yüreğim yaptıklarımı onaylıyor. Gülen gözlerim onaylıyor. Esenliğe kavuşabilmek, onun sesini yeniden işitebilmek, yine doğru dürüst uyuyup doğru dürüst uyanabilmek için umutsuzluğa kapılmam, düşüncelerin en aptalcasına, İntihar düşüncesine kafamda yer verecek kadar alçalmam gerekiyordu. Atman'ı benliğimde yeniden bulabilmek için, budala birine dönüşmem, yeniden yaşayabilmem için günah işlemem gerekiyordu. Yolum daha nereye götürecek beni? Acayip bir yol, dönemeçler çizerek ilerliyor, belki de bir çember çizerek. Nasıl ilerlerse ilerlesin, bu yolu izlemekten geri durmayacağım. Yüreğinin sevinçle kaynayıp coştuğunu hissetti Siddhartha. Harikulade bir duyguydu. Nereden diye sordu yüreğine. Nereden alıyorsun bu sevinci, neşeyi? Beni işte öylesine rahatlatan o uzun, o toz kondurulamayacak uykudan mı? Ağzımdan çıkan om sözcüğünden mi yoksa? Kaçmamdan, kaçışımın tamamlanmasından, sonunda yine özgürlüğe kavuşmamdan ve bir çocuk gibi gök kubbesinin altında dikiliyor olmamdan mı? Oh, kaçıp kurtulmak, özgürlüğe kavuşmuş olmak ne hoş. Ne kadar temiz, ne kadar güzel buradaki hava. Ne rahat solunabiliyor. Kaçıp geldiğim yerde her şey merhem kokuyordu. Baharat, şarap kokuyor, bolluk, fazlalık kokuyor, miskinlik kokuyordu. Zenginlerin boğazına, zevkine düşkün insanların, kumarbazların bu dünyasından ne kadar nefret etmiştim. Bu korkunç dünyada o kadar uzun zaman kaldığım için kendi kendime ne kadar kin beslemiştim. Nasıl kendimden nefret etmiş, kendimi yağmalamış, zehirlemiş, kendime işkence etmiş, kendimi yaşlı ve kötü yürekli biri yapmıştım. Hayır, bir zamanki gibi Siddhartha'nın bilge biri olduğu kuruntusuna asla kapılmayacağım artık. Ama kendi kendime duyduğum nefret ve hınca son vermekle, o saçma ve kof yaşama sırt çevirmekle iyi ettim. Beğendim bu yaptığımı. Kendi kendime övgüler döşenmeliyim bu yüzden. Bravo sana Siddhartha. Budalalıkla geçirdiğin bunca yıldan sonra yine parlak bir düşünce geldi aklına. İyi bir iş başardın. Yüreğindeki kuşun şakıdığını işitip peşinden gittin. Böylece övgüler döşendi kendine Siddhartha. Kendi kendinden memnunluk duydu. Açlıktan guruldayan karnına merakla kulak kabarttı. İçinde öyle bir his vardı ki bu son zamanlar ve günlerde bir hayli çileyi, bir hayli sefaleti bir güzel tatmış, sonra yine kusup çıkarmış içinden, umutsuzluk ve ölümün sınırına gelip dayanıncaya kadar bu çile ve sefaleti kaşıklamıştı. Ve iyi de olmuştu böylesi. Çünkü daha uzun zaman Kamasvami'nin yanında kalabilir, paralar kazanır, paraları saçıp savurur, midesini şişirir, ruhunu suya hasret bırakır, yumuşacık ve rahat minderlerle döşenmiş bu cehennemde daha uzun süre eğleşebilirdi bu an çıkıp gelmeseydi. Katıksız umutsuzlukla ve karamsarlıkla dolu bu an, altında akıp giden suda kendi kendini yok etmeye hazır beklediği an, bu umutsuzluğu, bu alabildiğine derin tiksintiyi hissedip ona yenik düşmediği, kuşun neşeyle çağıldayan bu pınarın gönlünde hala canlılığını koruduğu içindir ki, şimdi bu sevinci yaşıyor, gülüyor, ağarmış saçlarının altındaki yüzü ışıl ışıl parıldıyordu. Bilinmesi gereken şeyleri insanın kendisinin tatması iyidir diye geçirdi içinden. Dünya zevklerinin ve dünya malının insana hayır getirmeyeceğini daha çocukken öğrendim. Hanidir biliyordum bunu ama ancak şimdi yaşadım ve şimdi biliyorum. Belleğimle değil, gözlerimle, yüreğimle, midemle biliyorum böyle olduğunu. Ne mutlu bana ki biliyorum artık. Siddhartha geçirdiği değişiklik üzerinde uzun uzun düşündü. İçinde sevincinden şakayıp duran kuşun sesine kulak kabarttı. Oysa bu kuş ölmüş değil miydi? Öldüğünü hissetmemiş miydi daha önce? Hayır. Bir başka şeydi ölen. Ölmeyi hanidir özleyip durmuş bir şeydi. Bir zaman o yakıp kavurucu çilekeşlik yıllarında öldürmek istediği şey değil miydi bu? Kendi beni değil miydi? Küçük, ürkek ve mağrur beni. Bunca yıl savaşıp durduğu, onu dönüp dolaşıp yenilgiye uğratan, her öldürülüşünden sonra dirilip kalkan, sevinci yasaklayan, korkulara kapılan beni. Hele şükür bugün ölümü boylayan, buradaki bu orman içinde, bu şirin ırmak kıyısında can veren bu değil miydi? Benim bu ölümü değil miydi? Onu adeta bir çocuğa dönüştüren, içi böyle güvenle, böylesine neşeyle dolup taşan, böylesine korkusuz bir çocuğa. Neden bir Brahman olarak, neden bir çilekeş olarak savaşmasından sonuç alamadığını da şimdi seziyordu Siddhartha. Pek çok bilgi, pek çok kutsal dize, pek çok sungu kuralı, pek çok oruç, pek çok eylem ve çaba başarıya ulaşmasını önlemişti. Kibirden hiçbir şey görmemişti gözü. Her zaman herkesten akıllı, herkesten gayretli biri olmuştu. Her zaman herkesten bir adım ileride, her zaman bilen, her zaman ruhani biri, her zaman bir rahip ya da bir bilge. Beni işte bu rahipliğin, bu kibrin, bu ruhaniliğin içine girip sinmiş, burada bir güzel yuvalanmış, burada palazlanıp büyümüş, oysa kendisi oruç tutarak, çile çekerek bu beni öldürdüğünü sanmıştı. Şimdi bunu görüyor, hiçbir öğretmenin kendisini esenliğe kavuşturamayacağını söyleyen gizli sesin haklı olduğunu görüyordu. İçindeki rahibin, içindeki samananın ölmesi için dünyaya açılması gerekmişti. Zevk ve güç, kadın ve para peşinde koşarak kendini yitirmesi, bir tacir, bir kumarbaz, bir ayyaş ve açgözlü biri olması gerekmişti. Derken bu zevkperest Siddhartha'nın, bu açgözlü Siddhartha'nın da ölebilmesi için, daha sonra bu berbat yılları göğüslemesi, bu iğrençliğe, kof ve yitik bir yaşamın bu boşluk ve anlamsızlığına sonuna kadar, acı bir umarsızlığa gelip dayanıncaya kadar katlanması gerekmişti. Ve zevkperest, açgözlü Siddhartha ölmüş, uykudan yeni bir Siddhartha uyanıp gözlerini açmıştı. Bu Siddhartha da günün birinde yaşlanacak, o da günün birinde ölüp gidecekti. Ölümlüydü Siddhartha, tüm nesneler ölümlüydü. Ama bugün gençti henüz, bir çocuktu bu yeni Siddhartha ve yüreği sevinçle dolup taşıyordu. İşte bunları düşündü Siddhartha, midesinden gelen seslere gülümseyerek kulak verdi, İçinde bir şükran duygusuyla bir arının vızıldamasını dinledi. Gözlerinin içi gülerek önünde akıp duran ırmağa baktı. Şimdiye dek hiçbir su bunun kadar hoşuna gitmemişti. Akıp giden bir suyun ve sudaki simgenin sesini hiç bu kadar güçlü ve böylesine güzel bir şekilde işitmemişti. Sanki ırmağın ona söyleyeceği önemli bir şey vardı. Onun henüz bilmediği bir şey, onun ileride karşılaşacağı bir şey. Siddhartha boğulmak istemişti bu suda ama bugün suda boğulan, yorgun düşmüş ve umarsız eski Siddhartha olmuştu. Yeni Siddhartha bu akarsuya karşı derin bir sevgi duyuyordu içinde. Karar verdi, bu sudan bir daha kolay kolay ayrılmayacaktı. Kayıkçı. Bu ırmağın yanında kalacağım diye geçirdi içinden Siddhartha. Bir zaman çocuk insanlara giderken geçtiğim ırmak bu. Dost bir kayıkçı beni karşıya geçirmişti. Bu kayıkçıya gideceğim. Bir zaman yolum beni onun kulübesinden almış, yeni bir yaşamın içine götürüp bırakmıştı. Bu yaşam artık ihtiyarlayıp öldü. Benim şimdiki yolumun, benim şimdiki yeni yaşamımın başında da isterim yine o kayıkçının kulübesi bulunsun. Siddhartha, sevecen bakışlarla akan suya baktı. Berrak yeşiline baktı suyun. Gizemli deseninin billursu çizgilerine baktı. Derinlerden ışıl ışıl inci tanelerinin suyun yüzüne çıktığını, sessiz hava kabarcıklarının suyun aynasında yüzdüğünü gördü. Göğün maviliğinin yansısı vurmuştu suya. Binlerce gözden kendisine bakıyordu ırmak. Yeşil, beyaz, billursu gök mavisi gözlerden. Ne çok seviyordu bu suyu. Su nasıl da büyülüyordu onu. Nasıl da içi şükran duygusuyla dolup taşıyordu bu suya karşı. Yüreğinde sesin konuştuğunu işitti. Yeni uyanmış sesin ve ses şöyle diyordu. Bu suyu sev, ayrılma yanından, onu öğretmen yap kendine. Oh evet, onu öğretmen yapacaktı kendine, onun söylediklerine kulak verecekti. Öyle sanıyordu ki bu suyu ve onun gizlerini anlayan biri daha başka pek çok şeyi de anlayacaktı. Pek çok gizi, tüm gizleri. Ama Siddhartha ırmağın simgelerinden bugün bir tanesini gördü ancak bu da ruhunda bir çalkantıya yol açtı. Gördü ki bu su akıyordu hep, sürekli akıyor ama hep yerinde duruyordu. Aynı suydu hep ama yine de her an yeniydi. Oh, kim kavrayabilir, kim anlayabilirdi bunu? Kendisi anlayamıyor, kavrayamıyordu. Yalnızca bir sezginin kımıldadığını duyumsuyordu içinde. Uzak bir anımsamanın, tanrısal seslerin varlığını duyumsuyordu. Siddhartha doğrulup kalktı. Açlığı dayanılmaz ölçüye varmıştı. Bitkin bir halde yürümeye koyuldu. Irmağı karşısına aldı. Kıyıdaki patikadan yukarı tırmandı. kulağı suyun sesinde, karnındaki gurultudaydı. Kayığın yanına geldi derken, kayık hazır bekliyordu ve genç samanayı bir zaman ırmaktan karşıya geçirmiş aynı kayıkçı kayığın içinde dikilmekteydi. Siddhartha adamı tanıdı, o da hayli yaşlanmıştı. ''Beni karşıya geçirir misin?'' diye sordu Siddhartha. Siddhartha gibi soylu bir kişinin yalnız başına ve yaya olarak yürüyüp geldiğini gören kayıkçı şaşırmıştı. Siddhartha'yı kayığa aldı ve yola koyuldu. ''Kendine güzel bir yaşam seçmişsin,'' dedi Siddhartha. ''Her gün bu ırmak kenarında yaşamak ve suyun üzerinde bir kıyıdan öbürüne gidip gelmek hoş bir şey.'' Kayıkçı vücuduyla öne arkaya sallanarak gülümsedi. ''Güzel beyim, senin söylediğin gibi ama her yaşam, her iş güzel değil midir?'' ''Olabilir ama ben seninkisine imreniyorum.'' ''Ah ah, çok sürmez, bu işten bıkarsınız.'' Şık giyimli beylere göre değildir benim iş. Siddhartha güldü. Üzerimdeki bu giysiler daha önce de bir başkasının dikkatini çekmişti. Peki, beni rahatsız eden bu giysileri sana versem alır mısın? Çünkü söylemedi deme, yanımda para yok. Senin ücretini ödeyemeyeceğim. Bey şaka ediyor dedi kayıkçı gülerek. Şaka etmiyorum dostum, dinle. Daha önce de bir kez beni kayığınla bu sudan geçirmiştin Allah rızası için. Bugün de öyle yap. Ücret yerine şu giysilerimi kabul et. Peki, bey üzerinde giysi olmadan mı yoluna devam edecek? Ah, yola devam etmesem bu hepsinden iyi olacak. En güzeli eski bir önlük versen bana. Yanında kalıp sana yardım edeyim. Daha doğrusu beni yanına çırak al. Çünkü kayığı nasıl kullanacağımı öğrenmeden yardım edemem. Kayıkçı araştıran gözlerle uzun uzun yabancı adama baktı. ''Şimdi tanıdım seni.'' dedi sonunda. ''Bir zaman benim kulübede gecelemiştin. Çok oldu. Sanırım 20 yıldan fazla. Sonra seni kayığımı alıp karşıya geçirmiştim. Dostça veda edip ayrılmıştık birbirimizden. Bir samana değil miydin sen? Adın neydi? Çıktı aklımdan. Siddhartha. Evet, bir samanaydım beni son gördüğünde. Hoş geldin Siddhartha. Benim adım da Vasudeva.'' ''Umarım bugün yine konuğum olursun. Kulübemde yatar, nereden geldiğini, güzel giysilerinin seni niye rahatsız ettiğini bana anlatırsın.'' Irmağın ortasına varmışlardı. Vasudeva, akıntıyla sürüklenmemek için küreklere daha bir sıkı asıldı. Gözleri kayığın burnunda, güçlü kollarıyla sakin sakin geçiyordu kürekleri. Siddhartha kayıkta oturmuş, adama bakıyordu. Nasıl bir zaman samanalığın onu son gününde bu adama karşı yüreğinde bir sevgi uyandığını anımsadı. Vasudeva'nın davetini teşekkürle kabul etti. Kıyıya yanaştıklarında kayığın kızaklara bağlanmasına yardım etti. Ardından kayıkçı Vasudeva kulübeye buyur etti kendisini. Önüne ekmek ve su çıkardı. Mango meyveleri çıkardı. Siddhartha ekmeği de meyveleri de iştahla yemeğe koyuldu. Yemekten sonra birlikte bir ağaç hükünün üzerine oturdular. Güneş batmak üzereydi. Siddhartha kayıkçıya soyundan sopundan bahsetti. Bugün yaşadığı o umutsuzluk dolu saatte gözlerinin önünde canlandığı şekliyle hayatını anlattı. Gece geç vakitlere kadar sürdü anlatısı. Vasudeva can kulağıyla Siddhartha'yı dinledi. Onun bütün anlattıklarını soyu sopuna, çocukluğuna, öğrenmelerini, arayışlarına, sevinçlerine ve sıkıntılarına ilişkin bütün sözlerini kendi içine aktardı. Bu, kayıkçının en büyük erdemlerinden biriydi. Dinlemesini onun kadar iyi bilen az kişi çıkardı. Kendisi hiçbir şey söylememesine karşın konuşan kişi, ağzından çıkan sözlere Vasudeva'nın nasıl suskun, açık yürekli, bekleyerek ruhunun kapılarını açtığını, konuşulan sözlerden nasıl hiçbirini kaçırmadığını, hiç sabırsızlık göstermediğini, ne övgü ne yergiye başvurduğunu, yalnızca dinlediğini hissederdi hemen. Siddhartha böyle bir dinleyiciye açılmanın, böyle bir dinleyicinin yüreğine kendi yaşamını, kendi arayışlarını ve çilelerini gömmenin ne büyük bir mutluluk sayılacağını seziyordu. Ne var ki, Siddhartha anlatının sonuna doğru ırmak kıyısındaki ağaçtan, moralindeki o büyük çöküşten, kutsal ondan, uyuduğu uykudan ve uyandıktan sonra ırmağa karşı duyduğu sevgiden söz açar açmaz, kayıkçının dikkati bir kat daha arttı, gözlerini yumdu, tamamen kendini vererek dinlemeye başladı. Derken Siddhartha sustu. Uzun bir sessizliğin ardından şöyle dedi Vasudeva. Benim kafamdan geçirdiğim gibi tıpkı. Irmak seninle konuşmuş. Anlaşılan seni de dost biliyor kendine. Seninle de konuşuyor. Bu da iyi, çok iyi bir şey. Yanımda kal Siddhartha dostum. Bir zamanlar bir karım vardı. Yatağı yanı başımdaydı. Ama öleli çok oluyor. Hanidir yalnız yaşıyorum. Artık sen benimle kal. Yaşa burada. Kulübede ikimiz için de yer var. İkimize de yetecek kadar yiyecek. Teşekkür ederim diye cevapladı Siddhartha. Teşekkür ederim. Davetini geri çevirmeyeceğim. Beni can kulağıyla dinlediğin için de teşekkür ederim. Dinlemesini bilen insanlar öyle seyrek ki, senin gibi iyi dinleyen birini şimdiye kadar rastlamadım hiç. Bu bakımdan da senden öğreneceğim çok şey var. Öğreneceksin dedi Vasudeva. Ama benden değil, dinlemeyi ırmak öğretti bana. Sen de ondan öğreneceksin. Her şeyi bilir ırmak, ondan her şeyi öğrenebilirsin. Dinle, aşağılara yönelmenin, aşağılara inmenin, derinlikleri aramanın iyi olduğunu da yine ırmaktan öğrendim. Zengin ve soylu Siddhartha, kayıkta kürek çeken biri olacak. Bilgin Brahman Siddhartha, bir kayıkçı olacak. Bunu da sana söyleyen ırmaktır. Öbür şeyi de yine ırmaktan öğreneceksin. Uzun bir sessizlikten sonra sordu Siddhartha. Nedir bu öbür şey Vasudeva? Vasudeva doğrulup kalktı. Geç oldu dedi. Gidip yatalım artık. Öbür şeyin ne olduğunu sana söyleyemem sevgili dostum. Sen öğreneceksin bunu. Ama belki de biliyorsun. Bak, ben bilgin biri değilim. Nasıl konuşulacağını bilmem, nasıl düşünüleceğini de. Yalnızca dinlemesini beceririm. Bir de hak yolundan ayrılmamayı, bütün bildiklerim bu kadardır. Öbür şeyin ne olduğunu sana söyleyebilsem, bunu öğretebilsem sana, belki bir bilgin olurdum ama bu halimle bir kayıkçıyım sadece. İşim arzu edenleri ırmaktan karşıya geçirmektir. Pek çok kişiyi bir kıyıdan öbür kıyıya geçirdim. Binlerce kişiyi. Hepsi içinde ırmak, yolculuk sırasında karşılaşılan bir engelden başka şey değildi. Para pul, iş güç peşine düşmüşlerdi. Düğün derneklere seyirtiyor, haç yerlerini ziyarete gidiyorlardı ve ırmak bir engeldi yollarının üzerinde. Kayıkçı da onları bir an önce bu engelin üzerinden aşırmak için vardı. Binlerce kişinin arasında pek azı, topu topu dört ya da beşi için ırmak bir engel olmaktan çıktı. Bu insanlar ırmağın sesini işittiler, ırmağın sesine kulak verdiler ve ırmak benim için nasıl kutsalsa onların gözünde de kutsallık kazandı. Haydi gidip yatalım artık Siddhartha. Siddhartha kayıkçının yanında kaldı. Kayığı kullanmasını öğrendi. Kayıkta yapılacak iş olmadığı zaman Vasudeva ile pirinç tarlasında çalıştı. Çalı çırpı topladı. Pisang ağaçlarının meyvelerini devşirdi. Bir küreğin nasıl yontulacağını öğrendi. Kayığın nasıl onarılacağını, nasıl sepet örüleceğini ayrıca. Öğrendiği her şey onu sevindiriyor. Günler ve aylar göz açıp kapamadan geçiyordu. Ama Vasudeva'dan çok ırmak öğretmenlik yapıyordu Siddhartha'ya. Irmaktan sürekli bir şeyler öğreniyordu. Dinlemeyi öğreniyordu en başta. Sessiz bir yürekle kulak vermeyi. Bekleyen, dışa açık bir ruhla, içinde tutkulara, isteklere, yargılara, görüş ve düşüncelere yer vermeksizin. Vasudeva'nın yanında bir dostluk havası içinde yaşıyordu Siddhartha.